Ayrım 3.
Soyları ve şöhretleriyle övünen başka aileler de vardı. Mesela Erofili, şarkısını bestelemiş olan Yerigos Hortatsis ve kendi isimleriyle anılan bir köy ve manastır kurmuş ve Arkadi'de. Arkadi, Retomna'ya yakın bir manastır. 1866'da Türklere karşı direnişiyle meşhurdur. Manastırı savunanlar Türklere teslim olmaktansa kendileri barutla havaya uçurmuşlardır. Şehit vermiş Prevelides ailesi. Bir başka damardı ki onlar da Kazandibi eskiden kalma köklü. Biri matematikti, öbürü edebiyatta iki önemli bilgin çıkarmış olan Hacıdakides ailesiydi. Bilhassa bu sonuncusu milletin annelerinin dizi dibinde öğrenilenden daha iyi dil konuşması için mücadele etmişti. Ama kendisi bu dili ancak birkaç okur yazardan dinlemekten öteye gidememişti. O zamanlar radyo yoktu. Bütün bu saydıklarım dürüst, iyi tahsil görmüş, ahlak sahibi, vatansever insanlardı. Bu insanların dışarıdan geldikleri yüzlerinden belli olurdu. Çünkü aralarında pek çok mavi gözlü, derisi süt gibi beyaz, sakalları kesilmiş ya da sadece keçi sakalı bırakmış insan bulurdun. Hepsi Avrupalı gibi giyinirdi. Üstleri başları tertemizdi ve bir daha asla rastlanmayacak resmi davranışları vardı. Zamanlarını evlerinde kapalı geçirirlerdi ve her birinin de uğraşıp zamanını değerlendirebileceği bir küçük merakı vardı. Küçük de olsa ellerinde her şey büyüyordu. Matinada'nın da dediği gibi, Matinada sabah serenadı, kulağıma bir fesyan taktım, bütün başımı kapladı. Biri stetoskopuyla akşamları gökyüzünü inceliyor ve gördüklerini günü gününe not ediyordu. Bu kişi aile dostumuz Doktor Dondalos idi. Allah rahmet eylesin. Bir başkası memleketin türkülerini topluyor ve mahalli adetleri yazıyordu ve daha da bir başkası politik şiirler düzüyor ve derin olaylarını Girit'i sarsan depremden tutun Mısır'a kiraz ve kar götüren gemiye kadar ezberliyordu. Birkaç kişi daha vardı ki hala Trieste ve Venedik ile ticaret yapıyor, Aydana'ya bir mektup yazarak ve cevap bekleyerek oturdukları yerde öyle hayat geçiriyorlardı. Dünyanın büyük devletleri ve diğerleri konsoloslarını şehrin işte bu düşkün asillerinden seçiyorlardı. Redingot giyinmiş, başlarında silindir şapka ve göğüslerinde madalyalarıyla görünüşleri kralları bile kıskandıracak bu saraylıların, onları hak ettikleri isimle analım, yılbaşı ayinini veya bir başka önemli Hristiyan bayramını kutlamak için karotsalar. Karotsa, paytonu andıran ama kapalı, kapılı, süslü bir çeşit araba, İtalyanca. İçinde kiliseye gidişlerini görmek bambaşka bir güzellikti. Böyle günlerde evlerine neredeyse sokağa değecek büyüklükte bayraklar asarlardı ve bunlar biri öbürüne bitişik olduğundan Çar Caddesi binlerce renk ile tutuşurdu. İki başlı Moskova kartalının kara kanatlarını çırparak pençelerini uzattığını, üç renkli Fransız bayrağının fırfır ettiğini ve Amerikan bayrağındaki yıldızların mavi zemin üzerinde parıldadığını görebilirdin. Ve bütün bu şanlı bayrakların üzerinde kampana seslerinin neşeyle gümbürdediğini ve güneşin hora teptiğini. Saati gelince toplar atılırdı, kampanalar kızgınlıktan kaynar ve af duasını yapmış olan kilisede papaz günün vaazını bitirirdi. Konsoloslar gayet duygulanmış bir halde birbirlerine sarılıp öpüşürler ve iyi yıllar dileğinde bulunurlardı. Millet onlara yol açar, onlar da kemerlerin altından çıkarak yanında diyakozu ile yürüyen papazı evine kadar takip ederlerdi. Orada ilk kabuller yapılır, oradan belediyeyi ve sonra konsolosların evlerine gidilirdi. Retomna'da bütün kapılar açık olurdu. Vurmadan girer ve evin erkeğiyle hanımını dudaklarında gülümseme, sanki kapıyı özel olarak sana açmışlar gibi merdiven başında seni beklerken bulurdun. Seni kanepeye oturturlardı ve sen havadan, gelip giden gemilerden ve günün on para etmez işlerinden, bu haftalarca konuşulurdu ve benzeri alışılmış şeylerden söz açardın. Sana ikramda bulunurlardı ve sağlıcakla giderdin. Bu asil evlerindeki ikram büyük işti. Evin hanımı seni kabul edeceği o çok arzulanan saati beklerken çoktan tatlıyı nasıl pişirsin, şurupları ve likörleri nasıl hazırlasın onun derdine düşerdi. Sana ikram ettikleri tatlılar mevsimine göre değişirdi ve bazen narence ya da ağaç kavunu şekerlemesi, bazen güllaç, vişne veya üzüm koyarlardı önüne. Likörler ve tatlılar her hanımın kendi sırrıydı ve sen ancak onların tadından, birinin alkol içine atılmış ayva çekirdeği, bir başkasının karanfil ya da tarçın ile hazırlanmış olduğunu kestirebilirdin. Gümüş kaplar içindeki bütün bu içki ve tatlıların servisini gümüş kaşıkları ile birlikte gümüş bir tepsi içinde bir sürü naz ve kurnazlıkla bizzat evin hanımı yapardı. Paskalya ve Noel'i, yılbaşını ve isim günlerimizi böyle kutlardık. Ve burada 25 Mart ve Arkadi'deki barut deposunu havaya uçurdukları günün yıl dönümü olduğundan Retomlular için çok önemli 9 Kasım gibi milli bayramları saymıyorum. Bütün bayramlardan en iç açıcı olanı haçın denize atıldığı Teofania'ydı. Sancakları, buhurdanlıklarıyla o gün yapılan merasimi bir tarafa bırakıp hikayenin özüne geleyim. Bir önceki gece tulumla yağmur yağmıştı. Liman boyunca yolları ve kaldırımları yıkamıştı ve bu güzel bir gün doğacak demekti. Allah'a şükür ihtiyarları kapı önüne, kertenkeleleri, harabeleri çıkaran o güneşli kış günlerinden bir gün. Ertesi gün hava daha yatışmamıştı ama deniz sakindi. Rengi koyuydu ve suları ovulmuş bakır gibi parıldıyordu. Gökyüzünün temeline öbek öbek bulutlar yerleşiyordu. Bu hatır iki, hatır iki, hatırı sayılır. İyilik içinde bayramlıklarını giymiş halk, asiller ve sıradan insanlar, pazarcılar ve mağaza işçileri, zanaatkarlar ve tarla işçileri toplanıyor, düzenli bir şekilde fenerde ve kipos, kipos, bahçe, park, burnunda her şeyi görebilecekleri bir noktada yerlerini alıyor ve merasimin başlamasını bekliyorlardı. Başpapaz papazlarıyla geliyor, İncil'den okuyor ve ıstavrozu suya atıyor. Aynı anda papazların cübbeleri ve asilzade takımının redingotları arasından ayaklarını da sadece vıraka 2-3 çıplak vücut dışarı fırladı ve dondurucu suya atlardı. Birkaç dakika ıstavroz için mücadele ederlerdi. Bir keresinde denizin altında birbirlerini bıçaklamışlardı bile ve o günden sonra vrakalar içinde bıçak saklı mı diye aranmaktaydı. Ve sonra kazanan kişi soğuktan mosmor dışarı çıkar ve ıstavrozu başpapaza teslim eder, elini öperdi. Millet bu başarıyı görmekten gayet memnun olur ve şimdi zatürre tedavisi görmek zorunda olan değerli delikanlı için para tepsisi dolaşmaya başlayınca para keselerinin ağzı açılırdı. Daha eski zamanlarda dalgıç daha çıplakken içinde istavroz bulunan tepsiyi eline alır, çarşı ve meydanı dolaşarak oradan da tebrik ve para toplardı. O yılın, daha doğrusu her yılın galibi, bronzdan dökülmüş vücudu, sulardan ve denizden yanmış, tuza bulanmış derisiyle Dimitris Panduvas adında bir delikanlıydı. Ailesi Retanlu'nun gün doğusunda bir saatlik yoldaki Apsihorio'dandı. Apsihoriolular, Apsihorio sinirli köy. Adından da anlaşılacağı gibi denize bir isim yapmamış olsalar da sinir küpü delikanlılardı. Toprağın fakirliği onları köylerini terk etmeye zorlamış, biri öbürünü dürtmüş ve derken hepsi birkaçı şimdiden meşhur yapıcı olmuştu. Her sabah ikişer üçer her zaman bir yapının onları beklemekte olduğu Retanlu'ya giderlerdi. Şehre giderken yolda öğle öncesinin güneşi, köye dönerken yolda akşam güneşi her zaman güneş sırtlarındaydı ve enseleri yanmış, derileri kararmıştı. Onun için onlara kara boyunlular adını takmışlardı ve bu onlara yakışıyordu da. Çünkü derileri güneşten daha ziyade sinirden kararıyordu. Dimitris küçüklüğünden beri yapı işlerinden nefret ediyordu ve bu sefer damarlarda, damar Yunanca'da taş ocağı anlamında kullanılıyor, çalışmış, sonra balıkçı kayıklarına geçmiş, denize boğuşmuştu. O işi de beceremeyince Retemlu'da bazen vapurların yükünü boşaltmak için de bazen tersanede kalafatçılık ya da kayıklarda kürekçilik işi yapmaya başladı. Ama her zaman deniz işlerinde. Daha tüysüz bir çocukken istavroz için bazı kaşarlanmış liman işçileriyle yarışmıştı ki bu adamları görsen korkardın. Bu yarışın arkasından suyun dibinde onun böbreğinden bıçaklamışlar ve kulağının yarısını yemişlerdi. Ama cevahiri onlara kaptırmamış, su yüzüne fırlamıştı. O yıldan beri bir keresinde kızamık olduğu ve bir keresinde de yarışmadan önceki gece yatağına kadın sokup çocuğu kirlettikleri gece hariç hiç kimse ondan kazanamıyordu. Deniz oyunlarında yaptığı şöhret Retanlu'nun dışına taşmıştı ama öyle olmasına kendisi de yardım etmişti. Çünkü çalımlarından çoğunu yolcu vapurlarıyla Retanlu'dan geçen turistlere saklıyordu. Diyelim ki bir vapur gelir, açıkta demirler, işini bitirip harekete hazırlanırdı. Tam demir alırken Dimitris elbiselerini çıkarıp atar, geminin provasına tırmanır ve cump denize. Yukarıda tayfa çalışır, zinciri çeker, demir alırdı. Dimitris uçan balık gibi sudan fırlar, çapanın iki kolunu yakalar, üzerine çıkar, gövdesine sarılır ve halkalar şangır şıngır provanın gözüne kadar zincirle birlikte çıkardı. Orada bir üzüm salkımı gibi asılı kalır, millet alkış tutar, vapurun motorları çalışırdı. Dimitris yeniden denize atlar, dalgaları göğüsler, provanın okuna tırmanır, onu bacakları arasına alır, at sırtındaymış gibi dizleriyle sıkar, sırtıyla suları yarardı. Sonra yine dalar, suyun altından vapurun bir yanından öbür yanına geçerdi. Yukarıda yolcular şapkalarını sallar, baca duman koyu verir, kaptan düdük çalardı. Sonra ona palamar atarlardı ve o elleriyle ayaklarıyla palamara sarılır ve al sana güvertededir. Ona yol açarlar, alkış tutarlardı. O elbiselerine koşar, onları koluna alır ve başı öne eğik vapurun iskelesinden kayığına inerdi. Yukarıdan hala alkış sesleri gelirdi ama o küreklere sarılır, hiçbir şey olmamış gibi uskurun fokurdattığı sular arasında uzaklaşırdı. Böyleydi işte Apsaroğlu Dimitris Panduvas'ın başarıları. Bizim limana yolu düşenler onunla sohbet eder, her yıl İstavroz'un denize atıldığı Teofaniye gününde adı kodamanların da dilinden düşmezdi ve sonra ertesi yıla kadar onu unuturlardı. Hatta daha o gün şöhreti sönüverirdi. Kalabalık limanı boşaltır, birbirleriyle yarışacak olan kayıkların seyranını kaçırmamak için evlerin pencerelerinde yerlerini alırlardı. O arada hava kapanmıştır, rüzgar çıkmaya ve deniz köpürmeye başlamıştır. Sanki hava merasimi berbat etmek için beklemiştir. Ama bu yeni kayıkların yarışa girmesine engel olmazdı. Onların rüzgarda dalgalanan yelkenleriyle birer birer limandan çıkarak açıldıklarını görürdün. Hepsi balıkçı teknesiydi. Hepsi küçük, zavallı şeylerdi. Çünkü onları çıkaran liman da küçüktü. Eski güzel yıllarda Brig, Trigandri, Bratsera tipi teknelerde yarışa katılırdı. Ama bu fakirlik yıllarında millet balıkçı kayıklarına da şükrediyordu. Dalgaları binip zevkle birbirlerine çalım atarken ya da yanaklarını köpüklere verip öpüşürlerken ince işçiliğin eseri olan bu teknelerin sanki o gün için yapılmış olduğunu sanırdın. Oyun uzun zaman alır, cesareti olan denize açılır, olmayan kıyıdan uzaklaşmaz, zamanı gelince hepsi birden provalarını limana çevirirlerdi. Bir ara rüzgar önden vurur, yelkenler kıpırdanır, şişer ve tekneler doğru rotaya girerlerdi. Karanın denizi kestiği Kipos burnunu dolaşırlar, yelkenler rüzgarsızlıktan sarkar, kayıkçılar onları indirip küreklere sarılırlardı. Karanın artık öğle vaktini bildiren kampana duyulmaktadır ve herkes ailesiyle yemeğe oturmak için dağılırdı. Madem ki laf açıldı, Retanlu'nun tersanesi ile limanından da bahsedeceğim. Eski yıllarda bunlar da büyük ve önemliydi. Ama bizim zamanımızda baş aşağı gitmeye başlamış ve aklı dolan her şey gibi onlar da zeval bulmuştu. Şimdi tersane balık pazarının alt tarafında Kipos'a yakın en çok 200 adımlık bir yer tutuyordu. Sanıyorum bizim tersane başka adalarda gördüğüm tersanelerden farklı olmadığı gibi daha önemli de değildi. Burada da katranla kirlenmiş denizin kokusu insanın burnunu kırıyor, yontulan dayak ve kalasların, gemiye çakılan desteklerin, yağlanan omurganın sesi kulakları tırmalıyordu. Gemi marangozlarıyla kalafatçılarının sesi ve şarkıları bile farklı değildi. Çünkü çoğu adada çalışmak için bir seferliğine buraya gelmiş ve yine kendi memleketlerine dönecek gurbetçilerdi. Bizim tersanenin en büyük farkı ve seni şaşırtan yanı eski devirdeki büyüklüğünün kalıntılarıydı. Evet, kalıntıları diyorum. Burada bir kolu kuma gömülmüş, öbürü bir yerde dışarı uzanmış gemi çapaları, her halkası bir adamın ancak kucaklayabileceği zincirler, şeytanın elinden çıkmış gibi görünen çelik halatlar ve daha başka gemi teçhizatı görürdün. Hepsi yarısına kadar kumları gömülü, zamanla paslanmış ve tuzdan kabuk bağlamış ama bütün bu yıkıma rağmen hala boyun eğmeyen şeyler. Dahası hala ki duyunca dizlerin titreyecek, tahtadan oyulmuş, yeşil küf tutmuş ve bir zamanlar meşhur ticaret gemileriyle korsan gemilerini süslemiş olan ama şimdi dizlerine kadar kuma batmış, sabit gözleri gökyüzüne, değişen zamanlara, yelkenlere, yıldızlara dikilmiş ve asla ama asla günümüzün aşağılık insanlarına bakmayan kocaman boyda deniz kızları görürdün. Ve aşağılıklar da sanki bunu biliyorlarmış gibi katran kokusundan rahatsız oluyormuşçasına acele adımlarla karşıdan geçip işgal sırasında bir kere Ruslar tarafından güzelce düzeltilen ve şimdi susuzluktan solup silinen ve deniz kızları gibi rüzgarlarla sonsuz gök kubbeden medet bekleyen Kipos'u yolunu tutarlardı. Ama insanlar bunun farkında değildi. Çünkü Kipos'un gökyüzüne dikilmiş gözleri yoktu. Sadece onun halini görür ve ona acırlar, çocuklar şadırvanları kurumuş boş havuzlara girip saklambaç oynarlardı. Yalnız Trieste'den bir vapur gelerek aşağıda demir attığında, pazar gününün kalabalığı seyran için yokuşu çıktığında, Kipos bir öğle sonrası için yeniden canlanır, küçük kuru çam ağaçları tozlarını atmak ve orada olduklarını göstermek için kuluçkaya yatmış tavuklar gibi kaparıp silkinirlerdi. Başka kereler yine bütün şehrin evlerine kapanıp denize kulak vermekten korktukları fırtınalı havalarda Kipos sislerin arasında kaybolur ve denizden yükselen yapayalnız dev bir kaya gibi görünürdü. Üzerine oluk oluk yağmur boşanır, köpükle kaplanırdı ve o zaman deniz kuşları bile ona yaklaşmazdı. Ertesi gün ya da daha öbür gün hava gülümser, insanlar evlerinden burunlarını çıkarırdı ve o anlarda gelip bu ıssız kayalıkları bütün ihtişamı, bu defa vahşi bir ihtişam, içinde görmeliydin. Siyah ve sağanakla yeni yıkanmış maden parçaları gibi ışıldarlardı. Kipos ve kale o zaman gerçekten de şehrin, gökyüzünün ve denizin öfkesine karşı ebedi koruyucularına benzerdi. Ve Retamlı halkı bu taşların orada kuturu, Türkçe götürüden rastgele boş yere bulunmadığının sanki ilk defa farkına varmış gibi evlerinden çıkar, yağmur sonrasının zevkine varmak istercesine ama aslında gurur duymak için oralara tırmanırdı. Kipos'un alt tarafında limanın bir köşesinde yan yana bağlanmış birkaç tekne ve balıkçı kayığı çürümeye terk edilmişti. Limanın suları daha derin olan ağzında yük gemileri demir atardı. Ama bunlar da bir zamanların büyük gemileri gibi değildi artık. Yıldan yıla limanın yatağı fırtınaların getirdiği kumla ve şehirden akan pislikle doluyordu ve orada burada yosunların ve kumların su yüzüne kalkarak ortalığı kirlettiğini görüyordun. Eskiden burada Trikatarta üç direkli bir çeşit gemi bile demir atabildiğini ve yanlışlıkla buraya giren bir istimbota bile bir şey olmadığını duymuşsundur belki de. Ama zamanımızda bunlar masal gibi geliyor. Limanı şimdiki halinde tutmak için bile Pire'den getirilen tarama gemileriyle denizin dibindeki çamuru temizlemek gerekiyordu. Bu gemilerin çalışması ve bu işle ilgili her şey tam da ayakların ve köprü altı çocuklarının arayıp da bulamadıkları seyrandı. Ama şeytan ne halleri düştüklerini hatırlasınlar diye bütün şehir halkını da limana taşırdı. Bakın bir keresinde neler oldu. Bir yıl Melo Castro'dan çifte zincirli kovaları ve üç dalgıcı ile bir tarama gemisi getirmişlerdi ve bunlar işe başladılar. İşin ikinci haftasında dalgıç birkaç varil çemberine dolanmış demir parçalarıyla birlikte ve hiç hasar görmemiş bir bakır tepsi çıkardı. Bu buluntuları yapışkan çamurundan ve pasından temizlediler. Limonla ovu parlattılar ve bir meraklısına sattılar. Adam bunları diğer kapkacağı ile birlikte mutfağına yerleştirdi. Birkaç gün içinde aynı dalgıç üzüm toplamakta kullanılan sepetlere benzeyen ama bronz çubuklardan yapılmış acayip bir şey ve ondan sonra da her gün başka başka şeyler bulup çıkardı. Bunun üzerine belediye bir emir çıkardı ve tellal salıp bunu duyurdu. Bulunan her şey belediyeye getirilecekti. Ertesi gün erken erken sanki belediyeyi memnun etmek istemişler gibi iki dalgıç çamura gömülmüş büyük bir top buldular. Kılavuz gemide dalgıcın ipi çekerek vereceği sinyalleri bekleyen kişi sinyal verdiler. Denize kancalar ve ipler indirildi ve daha öğle olmadan midyelerle kaplı ve elini saçları püskül püskül yosun tutmuş olan topu karaya çıkardılar. Şehrin ince okumuşları geldiler, topun orasını burasını kokladılar ve sonunda temizlenmesi için emir verdiler. 3-4 gün topla boğuştular ve pazar sabahı millet boşken top hazırdı. Darphaneden yeni çıkmış altın gibi güneşte parlıyordu ve sen onu seyrederken göğsün kabarıyordu. Okumuşlar yine topun üzerine eğildiler. Gözlüklerini takıp her yanını kokladılar ve bu Lombarda İspanyolca top. Venedik işi olduğuna, Venediklerin Cenevizlerle adada savaştıkları zamandan kaldığına ve bronz üzerinde pençelerinin altında bir kitapla görülen arslan kabartmasının bütün bunların delili olduğuna karar verdiler. Belediye topu aldı, alçak bir yatağa oturtup kapısının bir yanına dikti ve öbür yanına dikmek üzere topun öteki eşinin bulunacağı günü beklemeye başladı. Ama top yerine tarama gemisi bu defa tahta ve taş parçalarıyla karşılaştı. Dalgıçlar meseleyi incelemek için indiler ve sonra sudan çıkıp orada bütünüyle bir trikatartaların batmış olduğunu ve içine taş yıldığından ambarına giremediklerini söylediler. Kalabalık yine toplanmayı ve durumu izlemeye başladı. Dalgıçlar kazma ile çalışıyorlardı ama taşların sonu gelmiyordu. Günler geçiyor ve millet heyecan içinde bekliyordu. Yine de burada bir define saklı olduğundan emin olmayan kimse yoktu. Gemiyi mahsus batırmışlar, mahsus üzerine taş yığmışlardı vesaire. Biri çıkıyor, Romalılar Girit'i istila ettiğinde Yunanlıların gemiyi batırdığını savunuyor. Bir başkası onun korsan Abu Hapsi'ye ait olduğunu ve Hristiyan donanması tarafından ablukaya alınınca onların eline düşmesin diye kaptanı tarafından batırıldığını ileri sürüyordu. Herkesin bir fikri vardı. O arada masraflar artıyor ve ortaya bir şey çıkmıyordu. Liman müdürlüğü işi durdurmak zorunda kaldı. Ama Retanoslular böyle bir şey duymak bile istemiyorlardı. Şehrin kaderi buna bağlıydı ve Allah'ın şehrin haline acıdığı ve onlara bir hazinenin yerini gösterdiği gün gibi ortadaydı ve iş devam etmeliydi. Kiliselerde tepsi çıkarıp para topladılar. Soylu hanımlar ellerinde kutu dükkan dolaştılar ve zengin efendiler 1-2 Napolyon, fakirler ise 3-5 kuruşlarını verdiler. Bir ay daha geçti. İkinci aya girdiler. Taşlar hala bitmek bilmiyordu. Dalgıçları değiştirdiler. Yenilerini getirdiler ve altında ne var ne yok görmek için taşları dinamitle atmaya karar verdiler. Havanın yatışmasını beklediler. Bütün tekneleri limandan çıkardılar. Liman bölgesindeki camları alçılı bezle kapladılar ve gümbürtü başladı. Her sabah liman boşaltılıyor ve dinamitçi akşama kadar çalışıyordu. Ve şehirde hep bu konuşuluyordu. Para yine bitiyor, millet üzgün, kasaları para dolu Nicolas Tissirigotis gelip liman müdürüne diyor ki, ''Bütün servetim sizindir, alabilirsiniz.'' 5-6 fişeklik altın alarak işe yeniden başladılar. Birkaç hafta daha sürdü iş. Başka taşlar çıktı. Bir saray yapmaya yetecek kadar kireç gibi beyaz ve sünger taşından daha sert olmayan taşlar. Sonların sonunda ve hikayemi uzatmamak için memleketin kalpaklıları toplanıp Mısır'a götürmekte olduğu para mermeriyle yüklü geminin bir Trikarta'da olduğuna ve burada Retenno limanında battığına ve mermer parçalarının deniz suyu ve hava değişiklikleriyle tek bir blok haline geldiğine karar verdiler. Ertesi sabah tarama için para kalmadı ve kimse para vermediği için tarama gemisini alması için römork çağırdılar ve güle güle gitti.